Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Herkese merhaba, Sinematris'te Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda sinema tarihinin en büyük, en güçlü yönetmenlerinden biri olan Steven Spielberg'ten bahsedeceğiz. Herhalde sinemayla en az düzeyde ilgisi olan kişiler bile, hani bir tane yönetmen bilen biri bile Steven Spielberg'in ismini biliyordur. Günümüz sinemasını şekillendiren Steven Spielberg, sinemaya başladığından bugüne sinema dünyasına damgasını vurmuş bir isim. Bugün uzun uzun anlatacağım nedir, güçlü tarafı nedir, zayıf tarafı nedir, onu sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden biri yapan nedir, bugün sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi gündemle ilgilenmeye devam ediyoruz tabii ki. Bu hafta gösterime giren filmlere şöyle bir baktım. Bu hafta böyle çok da bunu mutlaka izleyeyim de programda paylaşayım dediğim bir film göremedim. Hatta küçük çaplı da bir panik yaşadım. Çok gösterime bir baktım. Dune Çöl Gezegeni. Dune'un ikinci bölümü de ilk paylaşılan gösterim tarihi Kasım 2023'tü yanlış hatırlamıyorsam ama Hollywood grevi nedeniyle gösterim ertelenmişti, 15 Mart'a alınmıştı. Sonra dediler ki 1 Mart'a geri çektik, yani bir iki hafta kadar geriye çekmişlerdi. Ama baktım ha gösterime girmiş, Allah Allah dedim, tekrar mı geri çekildi, ben mi kaçırdım falan. Bir internette hemen şöyle baktım, meğersem o ilk bölümmüş. Yani ikinci bölüm, şimdi aradan 2 seneye yakın zaman geçti. İkinci bölümü izleyecek olan sinema severlere şöyle bir ilk bölümü hatırlatalım demişler dağıtımcılar. Dune bence son 20 yılın en büyük efsanesi gerçekten. Yani gelecek nesillere kalacak değerde çok önemli bir film olacak. Ondan dolayı Dune'un ilk bölümünü tekrar büyük perdede izleme fırsatını değerlendirmek isteyecek olan sinema severler mutlaka olacakları iyi bir fikir bence yani. Onu hatırlatmış olayım. Dedim bu haftadaki gündemi şöyle bir kenara atabiliriz. Geçtiğimiz yıl Fabelmanlar, Steven Spielberg'in sol filmi gösterime girdiğinde hem Oscar adaylarında boy göstermişti. O zaman Steven Spielberg'den biraz bahsetmiştim ama onun üzerine bir program yapmadık bugüne kadar. Onu yapalım değil mi? Lazım yani Steven Spielberg üzerine konuştuğumuz bir program Sinematris arşivinde olması lazım diye düşündüm. Bir de küçük bir parantez açayım. Birkaç hafta önce Stanley Kubrick üzerine bir dosya yapmıştım ya. O Stanley Kubrick'le de bir alakası da var Steven Spielberg'in. Hem gerçek hayatta da yakın dostlardı. Stanley Kubrick'in Steven Spielberg'e proje postaladığı da oldu. Bundan bahsetmeye çalışacağım. Stanley Kubrick için ne dedik? Gişe dışı bir yönetmendir. Hiç genel eğilimleri, gişe eğilimlerini falan hiç de umursamaz. Çok kendine has bir sineması vardır. İşte entelektüeldir, bilimseldir falan bir sürü anlatmaya çalıştık. İşte şimdi Steven Spielberg bunun tam tersi konumda yer alan bir yönetmen. Bir gişe yönetmeni aslında, hatta uzun yıllar boyunca sinema dünyası tarafından tanınıyor olmasına rağmen çok da ciddiye alınmamış bir yönetmen halen, yani bugün bile. Ondan dolayı da özellikle Steven Spielberg üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Çok genç yaştan, yani böyle 12-13 yaşından falan sinema yeteneği, görsel sanatları olan eğilimi, yatkınlığı ortaya çıkmış. Çok küçük yaşlarda hani işte böyle 8 milimetre, o zamanın tabii çok kısır teknolojileriyle bile işte kısa filmler çekmiş. Bir şeyler canlandırmış, tiyatrolar yapmış, evde kostümler dikmiş falan filan, acayip bir adam. Çok genç yaşta Hollywood'a girmiş, yani bazı istatistiklere göre tabii bunu çok netleştirmek biraz zor, biraz flu bir bilgi ama en genç yaşta işte Hollywood'da proje almış yönetmen falan diye bazı üzerine yazılmış makalelerde, yazılarda bu tip bilgiler görebilirsiniz. İlk uzun metraj filmi genellikle The Duel, Bela ismiyle bizde bilinir. 1971 yılında çektiği bir film Bela. Bugün bile açın bakın. Tabii ki o zaman için çok daha düşük bütçeli, çok daha mütevazi şartlarda çekilmiş bir film ama müthiş bir film. Bir aksiyon filmi olarak iyi olmasına rağmen çok ilginç dokunuşlara sahip, enteresan alt metinlere olan falan, böyle çok çok enteresan bir filmdir. İzlemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum, izleyin. 1971 yılında kariyeri başlıyor. Özellikle patladığı, yani gerçekten adını tüm dünyaya duyurduğu ama öyle böyle bir isim duyurma değil. Yani bu isim duyurmanın sinema tarihinin en büyük isim duyurma ve patlama projelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. 1975 tarihli The Jaws projesi sinema tarihini en fazla etkilemiş filmlerden bir tanesidir. Blockbuster kavramını sinemaya eklemiş bir filmdir. Sinema tarihinin o dönem için en büyük hasılat rakamlarından bir tanesine ulaşmış bir filmdir. Abi bir gişe filmi olmasına rağmen alt metinlerle, yan öykülerle, politik açıdan da zengin, sosyal kültürel açıdan da zengin, ne açıdan bakarsanız inanılmaz bir filmdir Jaws. Stanley Kubrick'ten bahsederken şey demiştim ya, Stanley Kubrick bütün projeleri işte bilimsel yaklaşır, o projeyi kendi sinema anlayışı babında biçimlendirir. İşte Steven Spielberg öyle değil. Steven Spielberg nasıl biliyor musunuz? Elindeki projenin güçlü olduğu tarafını öne çıkarma konusunda sinema tarihinin en güçlü yönetmeni. Yani bir proje duygulu mu, düşünsel mi, gerilimli mi? O proje eğlenceli mi, neşeli mi, sürükleyici mi? Tamam, onu da Steven Spielberg yapacaktır. Yani bir projeye illa ben bunu alacağım, kendi bakış açımla biçimlendireceğim. Kubrick gibi. Öyle bir yönetmen değil. Projenin gerektirdiği duyguyu, dokuyu, tavrı, tarzı veya hani görsel özellikleri Steven Spielberg kadar öne çıkarıp, vurgulayıp ortaya iyi filmler çıkarabilecek gerçekten sinema tarihinde başka bir yönetmen yok. Fabelmanlar üzerine yaptığım programda Steven Spielberg'ten hani biraz abartılı bir biçimde sinema tarihinin en büyük yönetmeni demiştim. İşte bu benim fikrim değil şahsen ama öyle demek gerekiyor olduğunu düşünüyorum. Yani bu bakış açısıyla nasıl yani Steven Spielberg her açıdan muhteşem filmler yapmış bir yönetmen. Yani Kubrick diyoruz ya bilimsel yönetmen. Yine Steven Spielberg'in filmografisini Kubrick'imsi film de göreceksiniz ve o film de muhteşem. Gişe filmi de göreceksiniz, o film de muhteşem. Gerilim filmi de göreceksiniz, o da muhteşem. Bilim korku göreceksiniz, savaş filmi göreceksiniz, tarihsel dram göreceksiniz, karakter dramı göreceksiniz. Hangi türde film yapıyorsa yapsın, her şeyi başarabilmiş bir yönetmen Steven Spielberg. Yani gerçekten sinema tarihinde başka böyle bir yönetmen yok arkadaşlar. Onun filmografisi işte 3 parça. İşte bu Jaws'tan başlayan döneme daha çok gişede başarılı olma dönemi denebilir. İzleyicinin istediğini verme, hem entelektüel anlamda hem de gişe anlamında ama gişede başarılı olmayı biraz daha öne çıkaran bir sinema yaptı bu dönemde. Birçok film yaptı, hepsi çok başarılı oldu. Hepsi demeyeyim gerçi, arada bir iki tane başarısız olduğu film var ama totale bakarsak çok başarılı olduğu bir dönem bu. Gişe anlamında ve eleştirel anlamda diyeyim. Steven Spielberg'in sinema hayatının bu birinci bölümün Jaws'ta 1975'te başladığını varsayarsak 1993'e kadar sürdü. Hangi filme kadar sürdü? Jurassic Park filmine kadar sürdü. Jurassic Park filminde ne oldu biliyor musunuz? Olağanüstü bir şey oldu. Jurassic Park'la bir rekor daha kırdı. Döneminin en çok izlenen, en çok gişe hasılatına imza atan filmini yaptı. Jurassic Park'ta artık o kadar güçlenmişti ki kendi yapım şirketi DreamWorks'u kurdu. Tabii ortak yapımcılar var, başka yanında iki tane daha arkadaşı var falan. Neyse çok detaya inmeyeyim. Jurassic Park'ta artık kendi şirketini kurdu ve orada şunu dedi. Ben artık gişede zaten hani zirveye oturdum. Bundan sonra entelektüel kitlenin, avantgard kitlenin sinemaya Kubrick'imsi diyelim mi? Diyelim bence ya, çok da yanlış olmaz bence. Ve nasıl bir yönetmensin sen arkadaş? 93 yılında Jurassic Park'ta bunu başardı dedim ya. Aynı yıl 93 yılında Schindler'in Listesi filmini yaptı. Schindler'in Listesi ile Jurassic Park, Steven Spielberg'in aynı yıl yaptığı filmler. Bu iki filmi aynı yönetmenin yaptığına inanmak ya imkansız. Bu entelektüel kitle, Steven Spielberg'i önemsemeyen, entelektüel olarak çok da değerli görmeyen kitle Schindler'in Listesi'nde alenen duvara çarptı. Çünkü Schindler'in Listesi çok ciddi bir filmdi. Yani yetişkinlere hitap eden, entelektüel kitleye hitap eden, sanatsal kaygılarla biçimlenip başarılı olmuş bir film Schindler'in Listesi bana göre de gerçekten Steven Spielberg'in en iyi filmlerinden bir tanesi. Müthiş bir film. Ondan sonra ne geldi? Amistad. O da çok iyi bir film. 97 tarihli. Ondan sonra ne geldi? Erlayn'ı Kurtarmak. Bakar mısınız? Yani. Ve bunların hep tabii bu arada o zamana kadar Oscar almamıştı ve Schindler'in Listesi'nde Allah yani önüne Oscar'lar böyle. Yani Oscar'ları kürekle el arabasına doldurup evine götürdü yani Steven Spielberg. O derece bir sürü almıştı. Tam hatırlamıyorum ama bir bakayım hemen sizin için. Kaçmış hemen bakıyorum. 7 tane Oscar almış. Tamam yani daha ne olacak? 7 Oscar. Tabii yönetmen Oscar'ı da var bunun içerisinde. En iyi yönetmen Oscar'ın ilk kez Schindler'in Listesi filmiyle almıştı. Erlayn'ı Kurtarmak filmiyle aldı. Bakın ne kadar ciddi bir film. Yine yetişkin işi bir film. Ondan sonra Yapay Zeka filmi geldi. Bakınız az önce söylemiştim, hemen orada notumu düşeyim. 2001 tarihli Yapay Zeka filmi Stanley Kubrick'in bir mirasıydı. Stanley Kubrick'in yanlış hatırlamıyorsam 90 sayfalık bir tredmanı. çok sayıda study board'u, çok sayıda notları, çok sayıda hazırlık aşaması falan filan ve filmin başrolünde bir çocuk oynaması gerekiyordu. Stanley Kubrick Steven Spielberg'e diyor ki, ya diyor ben çok uzun çekim süreçleri geçiren bir yönetmenim. Hani ben bu filmi çekmek istersem bu başrolü alacağım çocuk büyür, devamlı tutmaz. Ki diyor ki Stanley Kubrick, bu projeyi sen çek. E.T. filminde birçok çocukla çalışmıştı ve müthiş bir iş çıkarmış. Stanley Kubrick tabii ki bunu da biliyor. Çocuklarla iyi anlaştınız. Bundan dolayı diyor ki bu projeyi sen çek ve o projeyi alıyor Steven Spielberg. O da uzun süreler üzerine çalışıyor. Bir de düşünsenize şimdi Kubrick gibi sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden bir tanesinin mirasını almışsınız. Çok önemli değil mi? Çok önemli ya. Yani hani bu film kötü olamaz yani. Müthiş olmak zorunda. Bir de tabii ki şöyle bir olay var. Gerçekten Steven Spielberg'in filmografisindeki en bilimsel filmlerden bir tanesi. Bahsederken demiştim ya, Kubrick'in sinema tarihine en büyük katkısı ve sinema tarihindeki en büyük önemi, yeni dalga bilim kurgu akımının sinemadaki ilk örneğini çekmiştir, 2001 Uzay Macerası. İşte Kubrick orada bir bakış açısı, bir yaklaşım tarzı, bir bilim kurgu alt türü icat etmiştir resmen yani. Yani muhteşem bir filmdir tabii 2001 Uzay Macerası. İşte bu filmde yeni dalga bilim kurgunun o havasına, dokusuna, kokusuna yakın bir tavır vardır ve Kubrick'in sinemasıyla Steven Spielberg'in sinemasının da arasında konumlandırılabilecek bir filmdir. Müthiş bir filmdir. Puanları yüksek. Yani herkes saygıyla karşıladı ama bu yorumların bile ben biraz yetersiz olduğunu düşünüyorum. Başyapıt seviyesinde bir film olduğunu düşünüyorum ben yapay zekanın. Ondan sonra da Azınlık Raporu filmini yaptı. 2002 yılında. İşte Steven Spielberg'in kariyerindeki ikinci kısım, entelektüel kitleye saygınlığını kazanma dönemi Azınlık Raporu filmiyle bitti. Birçok kişi için bu arada yaptığı filmler Steven Spielberg'in en iyi filmleridir. Yani tekrar sayayım hangileri? Schindler'in Listesi, Amistad, Er Ryan'ı Kurtarmak, Artificial Intelligence, Yapay Zeka ve Azınlık Raporu. Bu filmler bir farklı gerçekten. Bundan sonra Steven Spielberg'in filmografisinin üçüncü dönemi başladı. Ben bu döneme kafasına göre takılma dönemi diyorum arkadaşlar. Yani Azınlık Raporu'nun röportajlarında şöyle laflar söylediğini duyduk Steven Spielberg'in. Harry Potter projesi önce Steven Spielberg'e teklif edilmiş. Hani çocuklarla falan arası iyi dedik ya. Nefis bir seri. Hem işte daha çok gişe yönetmeni falan gibi de görülüyor ya biraz böyle Steven Spielberg. Harry Potter'ı verelim Allah 10 tane film artık bundan Spielberg yapacağını yapsın. Kabul etmiyor. O da diyor ki, bakın bu çok hani kilit bir laf bence Steven Spielberg'in. Ne yapmak istediğiyle alakalı. Bu zamana kadar çocuklarımı mutlu ettim. Bundan sonra babayı, yani kendisini kastediyor. Babayı mutlu etme dönemi. Bundan sonra ben kafama göre takılacağım. Canım ne istiyorsa onu yapacağım. Dönemi başlıyor işte bundan sonra. Şimdi bence bundan sonraki dönemi Spielberg'in, yani yine kötü filmler yapmadı. Yine çok iyi filmler yaptı ama bence film okupisindeki en zayıf dönem. Son 20 sene yaklaşık olarak. İyi filmler de var, daha vasat filmler de var. Babayı mutlu etme dönemi dedi ya, yani hani o itirafa pek de uymayan filmler de var. Yani daha bir tutarsız, daha bir böyle iyi bir dönem değil bence yani. Son 20-25 yıldır bence Steven Spielberg eski gücünde değil gerçekten.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Peki bu dönemin hani en iyi filmleri hangisi? Yine de anayım en azından. Mesela bu dönemde Münih diye bir film yaptı. Müthiş. Yetişkinlere ve entelektüel kitleye hitap etmeye çalıştığı döneme ait bir film dokusunda Münih gerçekten muhteşem bir politik gerilim. Onun dışında Lincoln'ı yaptı. Abraham Lincoln, hani Amerikan siyasi tarihinin en önemli kişiliklerinden bir tanesi. Eski Amerikan başkanı, onun filmini yaptı mesela. O muhteşemdir. O da böyle entelektüelliğe biraz daha hitap eden bir film gibi. 2018'de Ready Player One diye bir film yaptı. İnanılmaz iyi bir film. Yani kariyerinin ilk dönemine daha yakın bir film. Oyun dünyası üzerine bir serümen filmi, müthiş bir bilim kurgu. Demiş bırak tamam yine iyiydi, o eski gücü yok dediğin dönemde benim izleyip de o be işte eski Steven Spielberg tekrar geldi dediğim filmlerden bir tanesi. Müthişti yani. Şimdi bütün filmlerini anmayayım. Gerçekten çok film var. Yani yaklaşık 35 tane filmi var. Steven Spielberg, hani Stanley Kubrick'le şöyle bir karşılaştırayım. Hani biraz böyle çirkeflik yapayım. Şimdi Stanley Kubrick için olağanüstü teknik başarı demiştik ya, ki Steven Spielberg de bunu söylüyor. Yani Kubrick'in teknik gücü, teknik düzeyi ulaşılmaz diyor, inanılmaz diyor. Evet öyle. Ama görsellik konusunda, kurgu konusunda, açılar, kadrajlar, kamera hareketleri. Bakın kamera hareketleri deyince Steven Spielberg kadar hareketli kamerayı iyi kullanan ve hatta burada bir parantez açayım. Yönetmenliğinden çok oyunculuğuyla hatırlanan ve seven Matthew Kotowicz diye bir oyuncu ve yönetmen vardır. O da çok değerli bir sinemacıdır gerçekten. Onun Steven Spielberg'le ilgili nefis bir söylemi var. Ben kameranın bir karakter gibi kullanılabildiğini Steven Spielberg'de gördüm diyor mesela Matthew Kotowicz Steven Spielberg için. Jurassic Park filmiyle CGI dediğimiz Computer Generated Images, İngilizce açılımıyla bilgisayarda yaratılmış imajlar olgusunu sinema tarihine katmış yönetmen Steven Spielberg'dir. Sinema teknolojilerini Spielberg kadar mükemmel ve avantgard kullanan başka bir yönetmen de herhalde yoktur ya da çok azdır diyeyim. Mesela Erzrail'i Kurtarmak filminin bir 20 dakikalık giriş sekansı vardır. Olağanüstüdür. Orada mesela çok eski lensler kullanıyorlar. O dönemin dokusunu yakalamaya çalışıyor falan. Bütün filmleriyle ilgili teknik uygulamalarını size anlatmaya başlasam Steven Spielberg'in teknik başarıları diye bir program yapmam lazım. Şimdi en iyi filmleri hangisi? Şimdi bu çok zor bir soru. Çok zengin bir filmografisi olduğu için özellikle anamayacağım bütün filmlerini ama şöyle söyleyeyim. Bana göre Steven Spielberg'in en iyi filmi Schindler'in Listesi. Şöyle söylemiştim ya Stanley Kubrick için. Sinema tarihinin işte en bilimsel, en inceleyici yönetmeni falan demiştim ama biraz duygusuz doğru böyle duygusal anlar yaratır ama bizim o duygusal anlara yakından bakmamıza izin vermez. Gözlemci konumuna sokar falan demiştim ya. İşte bakınız mesela Schindler'in Listesi filmi. Stanley Kubrick'in o bilimsel, o inceleyici tavrını, tarzını içeren bir film. Ama duygusal da olabilen bir film. Ya olabiliyor demek ki yani. Hani bizi çok da böyle uzakta falan konumlandırmıyor. Yani filmin ya da bir kısmında biraz uzakta konumlandırıyor böyle. Ama inanılmaz da duygulu yani. Bazı sekanslarda mesela finalinde öyküsünü anlattığı karakterlerin duygusal dünyasına sokmaktan da çekinmeyen ve çok da duygulu olup bizi böyle hüngür hüngür de ağlatabilen bir film mesela Schindler'in Listesi. Ondan sonra Yapay Zeka gerçekten Steven Spielberg'in en iyi filmlerinden bir tanesi. Erzrail'i Kurtarmak tabii ki yani en muhteşem filmlerinden bir tanesi. Onun dışında E.T. E.T. sinema tarihinin en büyük filmlerinden bir tanesidir. Sinema tarihine dost uzaylı kavramını katmış en önemli filmlerinden bir tanesidir. Bir başka Steven Spielberg'in en iyileri listesine sokabileceğim film. Çok az kişinin bildiği Empire of Sun, Güneş İmparatorluğu filmi. İnanılmaz iyi bir film. Yani neredeyse Schindler'in Listesi kadar, Erzrail'i Kurtarmak kadar iyi bir film olduğunu düşünüyorum. O da bir dönem filmidir. O da tarihsel bir filmdir ve bir savaş dramıdır. Ve çok ilginç bir biçimde Christian Bale'in, hani bugünün en önemli oyuncularından bir tanesi değil mi? Christian Bale'i çok seviyoruz. İşte bu filmde 13 yaşında bir Christian Bale'in oynadığı ve en muhteşem performansını verdiği filmdir belki de Empire of Sun. Güneş İmparatorluğu filmi arkadaşlar. Bakınız bunu, bu filmi mutlaka keşfedin. Jurassic Park'lar, Jaws'lar, Münih'ler falan ya bir sürü filmi var ama özellikle ben 5 tane film söyleyeceğim size yani. Steven Spielberg'in en iyi filmleri hangileri? Schindler'in Listesi, Yapay Zeka, Erzrail, E.T. ve Güneş İmparatorluğu. Bana göre en iyi filmleri bunlar. Biraz da gerelim değil mi? Şimdi öve öve öve bitiremedik. Tamam. Kötü filmleri var bence. Var neden? Çünkü hani elindeki projenin en güçlü tarafını öne çıkarıyor dedik ya Steven Spielberg için. Yani onu böyle tanımladık. İşte elindeki projelerin bazıları dramatik tarafları çok zayıf. Bazı projeler hani vıcık dişe filmi bilmiyorum yani. Peki hangileri? Bence Dünyalar Savaşı filmi hayli vasat bir film. Tamam bir işte uzaylılar dünyaya geliyor. Dünyayı istila ediyorlar. İnsanlar da onlarla savaşıp onları yeniyor sonunda. Hani kabaca öykü böyle zaten ama pek bir düşünsel tarafı yok, pek bir dramatik tarafı yok. Diyor, dramatik derinliği bence çok zayıf bir film. Onun dışında Indiana Jones projesi çok önemli bir projedir ve çok iyi bir filmdir elbette. Ancak Indiana Jones filmlerinin devam filmleri bence hiç de iyi filmler değil. Birinci filmin ortaya çıkardığı formülü, o duyguyu, dokuyu hiç de ileri götürmeyip neredeyse kopya seviyesinde tekrarlayan filmler olduğu için ben Indiana Jones'un devam bölümlerini hiç de etkileyici ve güçlü bulmamışımdır. Onun dışında 2011 yılında Tenten projesini yaptı. Bir animasyon filmdi. Tenten tabii çizgi roman tarihinin önemli karakterlerinden bir tanesi. Ki ben de çok severim yani. Çok fazla Tenten çizgi romanı okumuşumdur çocukluğumda geçtiğinde. Yani hani şu an bile açıp okusam çok keyif alırım. Çok sevdiğim bir karakterdir. Ancak Steven Spielberg bence Tenten'i çok sıkıcı, hiçbir şey katmadan sinemayı uyarlamıştır. Animasyon film olarak da bence hani yani yine yönetmenliği, görseli falan çok başarılıydı ama bilmiyorum, çok etkileyici bir film olduğunu düşünmüyorum. 1979 yılında 1941 diye bir film yapmıştı Steven Spielberg ve bir komedi yapmaya çalıştı. O ana kadar hiç böyle bir şey yapmamıştı. Yani ilk komedi girişimiydi Steven Spielberg'in. Ve evet, başarılı olamadı proje. Gişede de başarılı olamadı. Eleştirel anlamda da başarılı olamadı. Herhalde orada Steven Spielberg anladı ki yok, ben hani tamam hani her şeyi yaparım, hani komediye pek de bulaşmayayım demiştir herhalde. Ve son bir örnek daha vereceğim. 2004 yılında Terminal diye bir film yaptı. Tom Hanks'in başrolünde oynadığı böyle bir komedi dram falan gibi bir film yer. Ve bence hiç de özel bir film değil. Şimdi bu kadar anlattım ama aslında hala Steven Spielberg'in neden bu kadar büyük bir yönetmen olduğunu ve sinema tarihine yaptığı katkıyı hala söylemedim. İşte hemen hızlıca onu belirtmeye çalışayım. Steven Spielberg 80'lerde yaptığı Indiana Jones filmiyle birlikte kişi filmlerinin ve ana akım sinemanın formüllerini yazmış yönetmen. Bu formül neydi? 15 dakikada bir aksiyon formülüydü. Filmin tansiyonunun bir yükselip bir alçalması, akış dinamiğini uygulayan ilk ve en büyük yönetmendi. Bunu o dönemde onunla birlikte George Lucas da bu formülü uygulamıştı. Yani aslında bu formülün mucidinin Steven Spielberg'le birlikte George Lucas olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu öyle bir atılımdı, öyle bir yenilikti ki o günden bugüne bütün gişe sineması filmleri, bütün ana akım filmler formülü uygulamaya çalışan, onu takip eden sinemacılar, bunların hepsi. Yani diyebiliriz ki Steven Spielberg aslında gişe sinemasının ve ana akım sinemanın formüllerini yenileyen ve kendisinden sonra da bu tip sinema yapmaya niyet eden tüm sinemacıların kılavuzunu ortaya çıkarmış olan yönetmendir. Ondan önce böyle bir şey yoktu ve ondan sonra da yapılan her şey onun takipçisi oldu. Bakınız, bu kadar önemli bir yönetmen Steven Spielberg. Ve bu noktada da şunu söylemek istiyorum. Şimdi avantgard, ya kelime anlamıyla tam olarak öncü demek. Herhangi bir alanda aslında, sadece sinemada değil, işte sanatta, bilimde, ne bileyim çalışma hayatında, tüm düşünce dünyasında avantgard demek öncü demek. Öncü olabilmek için de birilerinin sizi takip ediyor olması lazım. Günümüzde biz avantgard sinema deyince işte bir sürü yönetmen sayıyoruz. İşte Haneke'ler, Trier'ler, Kubrick'ler, Tarkovski'ler, Antonioni'ler falan filan. Bunların hepsine avantgard diyoruz biz. Hiç kimse Steven Spielberg'e avantgard demiyor. Neden? Çünkü genel bir kabulle işte sanat sineması yapmıyor. Entelektüellere hitap eden bir sinema kalıbı yok, sinema formülü yok, tarzı yok. Hani daha çok kişi sinemacısı olarak biz onu tanıyoruz ve ne yazık ki ona avantgard demiyoruz, değil mi? Steven Spielberg'in yaptığı avantgardlık değil de nedir? Bir şey yaptı ve kendisinden sonra gelen herkes onu takip etti. Bu avantgardlık değil midir? Tamam, neyi takip ediyorlar? Gişe sinemasını. Steven Spielberg gişe sinemasında avantgardlık yaptı. Gişe sinemasını yeniledi. İster gişe sinemasını yenile, ister sanat sinemasını yenile, fark etmez. Neticede öncülük yapmadı mı bu adam? Yaptı. E bu avantgard olduğu gerçeğini ortaya dökmez mi zaten? Bunu neden hani genel sinema dünyası ya da hani belli bir kesim diyeyim en azından kabul etmiyor? Ben bunu anlayamıyorum. Bugün hangi gişe sinemasına bakarsanız bakın, hangisini örnek vereyim ya? Ya Harry Potter'lar, Star Wars'lar, Avatar'lar, bütün Marvel, DC filmleri, Jurassic Park'lar tabii ki zaten efsaneyi o başlatmıştı ama devam filmleri hala devam ediyor ve çok hasılat yapıyorlar. Ya bütün animasyon filmler, Frozen'lar falan filan, ya hangisi olursa olsun Steven Spielberg'in icat ettiği akış formülünü takip eden filmler ve sinemacılardır bundan. İşte Steven Spielberg'in sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden biri olduğunu tam olarak bununla açıklamamız gerekir. Ve Steven Spielberg'in de sinema tarihini hediye ettiği en muhteşem şey budur. Ne dedik? Stanley Kubrick için bilimsel yönetmen, yeni dalga bilim kurguyu ortaya çıkaran yönetmen ve bilim kurguda yepyeni bir alt tür ortaya çıkan yönetmen. Evet, onun özelliği bu. Sinema tarihindeki büyüklüğü bu. Spielberg'in de bu. Hangisi daha büyük? Bunu size bırakıyorum. Tehlikeli bir soru sorduğumu farkındayım ama yapacak bir şey yok. Ben bunu çok düşünüyorum çünkü. Sizin de bunun üzerine birazcık da olsa fikir muhakemesi yapmanız beni gerçekten mutlu eder. Özetle şöyle söyleyeceğim, bağlayalım konuyu. Steven Spielberg birçok açıdan sinema tarihinin en güçlü yönetmenlerinden bir tanesi. Ve şöyle bir not koymak istiyorum ki bana göre sinemayı seven herkese hitap edebilmiş bir şeyler vardır filmografisinde mutlaka. Yani bambaşka sinema gruplarını, bambaşka türleri, akımları, dönemleri seven sinema severleri bir çatı altında toplayabilmiş nadir yönetmenlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum Steven Spielberg'in. Bence bu payeyi de hak eden yönetmenlerden bir tanesidir. En azından onu biraz daha iyi tanımanızı sağlamaya çalıştım bu programda. Umarım başarılı olabilmişimdir. Bu haftaki programımızda Steven Spielberg'e özetlemeye, tanıtmaya çalıştık. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.